Ayrım 3, sayfa 15. Zehra bu konuşmalardan tam olarak bir şey anlayamamıştı. Acaba gerçekten hastalığın icaplarından mıydı, yoksa kendisini yakınında görmek istememesinden mi? Bugüne kadar küçük ağa kendilerine hiç kötü davranmamıştı, başı önüne eğik. Küçük ağam, beni yanınızda görmek istemiyorsanız ben bitişik odada otururum. Siz çağırdığınızda gelirim. Bunu duyan Mesut üzülmüştü. Zehra, inan ki ben seni düşündüğümden, hastalanmandan korktuğumdan böyle konuşuyorum. Yoksa sen çok hoş ve iyi yürekli bir kızsın. Bitişik odada soba yoktur, üşürsün. Yatarken oraya geçersin, kendini koru yeter. Sözünü bitirmeden yine öksürük nöbeti tutmuştu. Nefes almadan arka arkaya öksürüyordu. Zehra koşup gece çıkardığı tülbentlerden birini verdi. Mesut ter içinde kalmıştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Tam o sırada dış kapı yine çalmaya başlamıştı. Önce irkildi, sonra hatırladı ki sığır sürüsünün gitme zamanıydı. Hayvanları çıkarması gerekiyordu. Mesut yine eliyle "git git" işareti yapıyordu. Hayvanları çıkardıktan sonra Zehra büyük bir merakla Mesut'un yanına geldi. Mesut ağa daha iyi görünüyordu. Zehra, bana kalan çorbayı da getir dedi. Zehra sobayı kalkar kalkmaz yakmıştı. Çorbadan buharlar çıkıyordu. Tepsiye koydu. Kalan tandır ekmeğini de içine doğradı. Küçük ağa, kavurmaları da küçük küçük parçalayayım mı sana? Kuvvet verir. Tamam hemşire hanım, parçala, yiyeceğim. Bana küçük ağa deme, hiç değilse Mesut ağam de. 12 yaşına kadar küçük ağaydım. Ama şimdi hiç de küçük bir halim yok. Hemşire kim diye sorunca Zehra, Mesut yine gülümsedi. Doktorların yanında çalışan ve hastalara bakan eğitimli, güzel kızlara denir. Zehra içinden çok memnun olmuştu. Ancak memnuniyetini belli etmemeye çalıştı. İnşallah ben de size öyle bakabilirim. Zehra, ev halkı nerede böyle? Az çok bir fikrim var ama hepsinin birden gitmesi çok tuhaf. Şeyküm Mesut ağam. Onların hepsi sizin öbür köye, Savuk köyüne gittiler. Mesut ağamın oturduğu yere hem bağ bozumu vardı. Orcik pişecekti. Değirmende un bulgur çekilecekti. Hem de Meryem yengenin bacısı Fatma'nın düğünü olacaktı. Sizin konakta da bazı işler varmış. O yüzden hep beraber gittiler. Kardeşlerin üvey teyzemde kaldılar. Ben de evde kaldım. Sen mi gitmek istemedin? Yok, Mesut ağam. Onlar öyle münasip gördü. Benim bir şey demem hakkım yok. Olsa da demem zaten. Hem iyi ki gitmemişim. Hem sen nerede kalacaktın ağam? Sana kim bakacaktı? Mesut bu cevaptan memnun olmuştu. Demek ki kızcağız bana yüksünerek bakmıyor diye yorumladı. Zehra, hadi sen de kahvaltını yap. Sonra işlerini yaparsın. Ben de biraz uyuyayım. Bugün hava iyi gibi. Sobayı yakmam. Üşümezsin değil mi? Hayır hayır. Yorganın altındayım. Zaten henüz Ekim ayındayız. Dünkü soğuk mevsimine göre biraz fazlaydı. Peki Mesut ağam. Zehra tam bahçeye çıkarken Mesut ağanın yeniden öksürmeye başladığını duydu. Geri döndü. Teraşla bardaktaki suyu alıp ağam birkaç yudum su iç, belki iyi gelir dedi. Mesut'un başının altına elini koydu ve hafiften kaldırdı. 2-3 yudum su içirdi. Kara gözlerini endişeyle Mesut'un yüzüne dikmişti. Ağam, sana mezireden bir hekim çağıralım. Hani bir arkadaşın vardı ya, Ali ağabey. Ben onların evini biliyorum. Gider söylerim. Mesut sık sık nefes alırken, hayır hayır sakın ha, duymasınlar. Ben Ankara'da birkaç hekime gittim. Yapılacak bir şey yok. Şimdi gelmeye kalkarlar. Onlarla ilgilenecek halim kalmadı. Hadi sen işine git. Ben de biraz uyuyayım. Zehra doğruca mutfağa gitti. Dün akşam mayaladığı yoğurtları kontrol etti. Çok sevindiği içinden kerpiç gibi olmuş, kaymakları da çok güzel. Mesut ağam biraz uyusun. Ona taze kaymakla bal götüreyim. Biraz durdu. Peki yemek olarak ne yapabilirim? Acaba benim yaptığım yemekleri sever mi? Diye düşündü. Hava yine de soğuk sayılırdı ama düne göre biraz daha iyiydi. rüzgar hızını kaybetmişti. "Şu çamaşırları yıkamalıyım." diyerek avludaki büyük ocağa doğru yürüdü. Düzgün elleri, ince parmakları çamaşırları ovuştururken tahriş olmaya başlamıştı. İki kere çitilemeyi az bulmuştu. Üçüncü defa çitileme işini de yaptı. İki kutlu bakır beroşun içine küllü suyu, sonra da çamaşırları koydu. Bir süre uzun bir sopayla karıştırarak kaynattı. Sonra kazanın altına odun atmayı bıraktı. Mutfağa doğru yürüdü. Mesut ağama kavurmalı işkene yapayım. Bir de bulgur pilavı. Acaba öğlen de akşam da onu yer mi? Biraz düşündü. Başka ne yapabilirim ki? Henüz öğlene epey zaman vardı. Yine bir tepsi aldı. İçine bal ve taze kaymak koydu. Bu sefer tandır ekmeği yerine analığının yapıp bıraktığı saç ekmeğini biraz ısıttı. Konağın kapısından girdiğinde sabah sobanın üzerine koyduğu ıhlamur kokusu bütün konağı sarmıştı. Mesut Ağa'nın gözleri açıktı. Hafif gülerek Zehra'ya baktı. "Yine ne getiriyorsun? Küçük hemşire, sen gerçekten benim hemşirem oldun. Beni iyileştireceğine inanıyorum." diyerek Zehra'nın uzattığı üzerine bal ve kaymak sürülmüş ekmeği yemeye başladı. Bir taraftan da ıhlamurunu içiyordu. "Mesut ağam, ben yokken öksürük tuttu mu?" Küçük ağa hafiften güldü. "Bir iki kere, çok hafif öksürdüm. Biliyor musun küçük hemşire, yalnız olmak, hele de hasta olmak o kadar zor ki, insan bir sıcak çorbanın, en çok da kendini gerçekten merak eden, kendisi için üzülen birinin hasretini çekiyor. Sen bu küçük yaşınla benim bu eksikliğimi tamamladın. Sağ ol." Zehra utanmıştı. Yanakları pembe pembe oldu. "Mesut ağam ne kadar da iyi biriymiş. Ben iyi olduğunu zaten biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum," diye düşündü önüne bakarak. "Ağam, sana ne demeliyim? Bilmiyorum. İsteyerek yapıyorum ve hiç yorulmuyorum. Size öğlene ve akşama kavurma işkenesi ve bulgur pilavı yapayım. İster misin?"
"Bayılırım küçük hemşirem."
Keban nahiyesine bağlı olan Savruk küçük bir köydü. Suyu bol, toprağı da oldukça verimli bu köyün hemen hemen üçte ikisi Kahraman Ağa'ya aitti. Orayı nasıl aldığını ya da kazandığını hiç kimse net olarak açıklayamıyor ve anlayamıyordu. Ona sorarsan çalışkanlığı ve aklı sayesindeydi. Yakından tanıyanlar ise Kahraman Ağa'nın babası, yanında çalıştığı ve kendine güvenerek malını, harmanlarını emanet ettiği çöteli beylerine attığı kazıklar sayesinde gizli bir servet edinmiş, oğlu yanaşma Kahraman Ağa da bu işi devam ettirerek köy sahibi olmuş ve adının başına hemen bir ağa ekleyerek bir zamanlar kalbur üstü insanların oturduğu Harput'ta eski ünlü bir konağı alıp tamir ederek oraya yerleşmişti. Şu anda da büyük bir caka içinde sahibi sayıldığı köyde hem güz hazırlıklarını yapmak hem de gelinin kız kardeşinin düğününe katılmak için gelmişti. Değirmenin ve buradaki evinin tamirinden sonra bulgurlar, unlar yapılmış, cevizli orcikler, pestiller pişmiş ve kurutulmuştu. Karısı Sündüz Hanım ile evinin önündeki bahçede oturmuş, gelini Meryem'in yaptığı sade kahvesini yudumlarken, "Sündüz, o el kadar kızı koca konağa bıraktık. Başa çıkabilecek mi acaba? Şu düğün öbür gün başlasın da bir an evvel eve dönelim." Bahçedeki son naneleri toplayan Bezar hemen söze karıştı. "Ağam, hiç korkmayın. O yere bakan yürek yakandır. Şeytana küreği ters giydirir. Konağı da idare eder. Aha şimdi bir kısmeti çıksa kocayı da idare eder." Aa, bu laflardan hiç hoşlanmamıştım. Bezar, "Üvey analık yapma. Yukarıda Allah var. Zehra aklı başında bir kız. Hiçbir yanlışlığını görmedim." "Ağam, ben de onu söyledim ya. Maşallah çok bilmiştir. Her şeyi bilir demek istemiştim." Kahraman Ağa karısının duyacağı bir sesle, "Hemen çark etti. Ne olacak kendi paçasından düşmemiş ki?" Musa, mayıs kokan dar sokakta arabaya atları koşmuştu. Değirmende öğütülen unları almaya gitmek üzereyken aklına birden bir şey gelmiş gibi Kahraman Ağa'ya doğru koşar adımlarla gitti. Ağam, az daha unutacaktım. Dün gece yatsı namazında yeni güveyiyle karşılaştım. Aslında camiyi sizi görmek için gelmiş. Ben de biraz yorgun olduğunuzu yattığınızı söyleyince bana dedi ki, Kahraman Ağa'ya söyle, bugün Malatya'ya düğün pazarlığına gidecektik. Unutmamıştır inşallah. Sabah kuşluk vakti gelir, onları alırım. Ağa birden yerinden kalktı. Unutmuşum vallahi. Sündüz pazarlığa gideceksen şüphesiz de başka kim gelecek? Hadi hemen hazırlanın. Yaptığımız o listeyi de almayı unutmayın dedi Sündüz. Ağam, Fatma da gelmek istiyor. Kahraman Ağa birden patladı. Nerede görülmüş elinin gelinin pazarlığa geldiği? İstediklerinizi yazmadınız mı? Bir de ablası gelir. Ben ve güveyi yeter. Oğlanın zaten kimsesi yok. Güveyiye iyi hediyeler almamız gerek. Bir anası, bir de kendisi var. Biz ise kalabalığız. Meryem evlendikten 2 yıl sonra 3 ay arayla anası ve babası ölmüştü. Meryem kız kardeşini yanına almak zorundaydı. Çünkü 2 ağabeyi de evliydi ve Adana'da yaşıyorlardı. Durumları da pek iyi değildi. Düğüne gelemeyeceklerini bildirmişlerdi. Şimdi gelinin kız kardeşini evlendirmek de Kahraman Ağa'ya düşüyordu. Böyle şeylerden pek yüksünmezdi. Çünkü ağalar hep böyle yapardı. Yani ağalığın şanından idi. Niyazi köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Çalışkan, efendi bir çocuktu. Aslen Erzurumluydu. Çok yakın, yani 1. dereceden akrabaları yoktu. Babası ölmüştü. Kendisi de tek çocuktu. Annesi oldukça yaşlı olduğundan pek bir şeyle meşgul olamıyordu. Zaten Harputluların adetlerini de bilmiyordu. Kahraman Ağa gelinine seslendi. Meryem, şu yaptığınız pazarlık listesini getirin. Bir de ben gözden geçireyim. Meryem koşar adımlarla elinde sararmış bir dosya kaydıyla kayınpederinin yanına yaklaştı. Buyur ağa babam. Kahraman Ağa uzun listeye baktı. 2 top patiska, 5 elbiselik kumaş, 2 gecelik, 2 çift terlik, 1 ipek çarşaflık, 2 şalvarlık kumaş, 2 çift ayakkabı, 5 adet 22 altın bilezik, 1 gerdanlık, 1 çift küpe. Liste uzayıp gidiyordu. Kahraman Ağa kağıdı yere fırlattı. Bu ne be gelin? Fatma, İsmet Paşa'nın oğluna gelin gidiyor da haberimiz mi yok? Kızım bu bir köy öğretmeni, 3 kuruşluk maaşı var. Oğlanı ömür billah ödeyemeyeceği borca sokmanın alemi mi var? Bu yazdıklarınızı yarıdan aza indirin. Çabuk! Meryem koşarak kayınpederin elinden listeyi alıp hızla konağın içine girdi. Nedense pazarlığı Malatya çarşısından yapmaya karar vermişlerdi. Bunun için Meryem ve kardeşi Fatma çok istekliydi. Şüphesiz damat da yeni gelini kırmak istememişti. Fatma ne istediğini ablasını defalarca anlatmıştı. Çok heyecanlı ve çok mutluydu. Niyazi bahçe kapısında gözüktü. İlk gören de ablasına hala talimat veren Fatma olduğu hala görmemezlikten gelmiş ve kırıtarak ablasıyla konuşmaya devam ediyordu ağa. Gel Niyazi, bir kahve iç, sonra gidelim dedi. Fatma kırıtarak yazmasını dudaklarını kapatacak şekilde örttü ve yine aynı ahenkle içeriye girdi. İşveli ve cilveli olmanın, hatta zarif ve asil olmanın ne eğitimi ne de sonradan kazanmanın bir yolu yok gibiydi. Bu gibi haller insanın ana rahminden çıkarken beraber getirdiği şeylerdi. Avrupa'da büyümüş, giyimi ve kuşamıyla çok zarif, çok işveli ve çok kibar olmasını beklediğimiz bir sürü insan kadın yumuşaklığından uzak, kaba ve kırıcı tavırlı olabiliyordu. Tarlada çalışmaktan topukları çatlamış, yüzü güzü korumuş, adını yazamayan nice köylü kızları testiyi omzuna koyarak çeşmeye giderken başlara dönebiliyor, kadın olduğunu hissettirebiliyordu. Fatma onlardan biriydi.